SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Günlüğü programında gazeteci Yavuz Doğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce SBS Türkçe'ye hoş geldiniz ve bu haftanın en çok konuşulan konularından biriyle başlamak istiyorum söze. Pınar Gültekin davası. Cinayetle suçlanan kişi suçlu bulundu ancak cezasında indirim uygulandı. Hafifletici nedenlerden dolayı bu da büyük tepki çekti. Bize süreci anlatabilir misiniz lütfen?
2 yıldır bu dava devam ediyor. Aslında her şey net. Her şeyi bu Metin Avcı itiraf etti. Ama buna rağmen davanın sonunda önce ağırlaştırılmış müebbet hapis, sonra ağır tahrikten bir indirimle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı katil. 165 kiloyu bulan beton döküldükten sonra valinin taşınmasında katile yardım ettiği iddia edilen isimlerin tamamı da beraat ettiler bu son duruşmada, karar duruşmasında. Ve Türkiye ayağa kalktı doğal olarak. Her şeyin bu kadar net olduğu bir davada canavarca hisle insan öldürmek diye tarif edilebilecek bir meselede bundan daha iyi bir örnek olmayacağı halde hakimin ağır tahrikten cezayı indirmesi herkes tarafından eleştirildi. Yani bunun iktidarı muhalefeti yok. En son Adalet Bakanı da bu konuyla ilgili açıklama yaptı ve ağır tahrik indiriminin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Muhtemelen tekrar o gözden geçirecektir. Muhalefete baktığınızda İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinden sonra kadın cinayetlerine bakıştaki zafiyet bu sonucu beraberinde getirdi. Ama nereden bakarsanız bakın annesini ve babasını adalet anlamında isyan ettiren bir kararın altına imza attı mahkeme. 14 yıl yatıp cezaevinden çıkabilecek Metin Avcı. Böyle vahşice anlatırken bile insanların tüylerini diken diken eden bir cinayet sonrasında. Tabii bu iş orada bitmedi. Hem savcılık hem ailenin avukatları ki avukat Rezan Epözdemir hukuk burada ölmüştür açıklamasını yaptı karar sonrasında. Tamamı İstinaf Mahkemesi'ne itiraz edecekler. O itiraz sonrası İstinaf Mahkemesi bir karar verecek. Ardından beğenen olacak, beğenmeyen olacak, Yargıtay'a gidecek. Bu meselenin sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması muhtemel zanlının, avcının. Ama tabii yaşatılanlar, Türkiye'ye yaşatılan travma, toplumu bu kadar germe gibi bir kararın altına bu hakim nasıl imza attı sorusu ortada. Onun cevabını nasıl alacağız? Onun cevabını gerekçe hazırlandığında alacağız. Avukatlar ağırlıklı olarak işte seni karına söyleyeceğim. Çünkü Metin Avcı ile Pınar Gültekin'in bir ilişkisi var. O ilişkiyi sonrasında Pınar Gültekin'in Metin Avcı'yı tehdit ettiği iddia ediliyor. En azından savunma bu şekilde kurulmuş vaziyette. Bu tehdit nedeniyle bir ağır tahrik indirimi yapıldığı iddia ediliyor. Gerekçe ortaya çıktığında bunu daha net bir şekilde görebilme şansına sahip olacağız. Ama hangi gerekçe olursa olsun böyle bir vahşete ağır tahrik gibi bir gerekçe yaratma şansı kimse tarafından mümkün görünmüyor. Onun için merakla herkes Türkiye'de hakimin yazacağı gerekçeyi bekliyor.
Yargı sisteminden devam edecek olursak Hakimler Savcılar Kurulu bu hafta başında 5000 hakim ve savcının yerini değiştirdi. Özellikle de bazı davalarda bazı hakimlerin aldığı kararların tepki çektiği belirtiliyor. Buna göre bazı hakimlerin cezalandırıldığı itiba yaratıldı basında. Bize bu süreci değerlendirebilir misiniz acaba?
Tam da bu yargı kararları konuşulurken HSK 5000'in üzerinde hakim savcının yaz kararnamesini açıkladı. 5000'in üzerinde hakim savcı yer değiştirdi. Bunların içinde tabii kritik bir takım isimler var. İki yönden aslında bu yaz kararnamesi mercek altına alındı. Bunlardan birisi Türkiye'nin de kamuoyunun da yakından takip ettiği davalarda hangi hakim ne karar verdi, bunlara bir ceza verildi mi gibi bir yaklaşım içinde olundu doğal olarak. Bir de önümüzdeki sene seçimler olacak. O seçimlerde değişen seçim yasasıyla birlikte en kıdemli hakim değil de hakimler arasında çekilecek kurayla il seçim ve ilçe seçim kurulları başkanları seçilecek. İki anlamda da bir kritikti bu son HSK kararnamesi. Burada dikkat çeken hususlardan birisi Gezi davasının verilen cezalara muhalif kalan hakimi için bir tayin kararının çıkmasıydı. Tokat'a tayini çıktı o hakimin. O hakim Gezi davasında dinleme kayıtlarının amaca uygun kararlarla alınmadığını, bu nedenle delil kabul edilemeyeceğini, delil kabul edilse bile dinleme kayıtlarında bir suç unsuru bulunmadığını ve dışarıdan bir takım başka delillerle de desteklenmediğini söyleyerek 8 kişiye verilen 18 yıl hapis cezası, ayrıca Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itiraz etmiş, muhalefet şerhi koymuştu. O hakim Tokat'a gitti. Hakimin Tokat'a gitmesi verdiği kararla ilişkilendirildi, ancak sonra o hakimin kendisinin tayin istediğine ilişkin bir bilgi kamuoyuyla paylaşıldı, muhtemelen hakim veya hakimin çevresi tarafından. Ama dikkat çekici diğer mesele Kaşıkçı davasının hakimiyle ilgiliydi. Malum Kaşıkçı davasıyla ilgili bir iade kararı alındı Suudi Arabistan'a. Bu karar çokça eleştirildi. O kararın altına muhalefet şerhini yazan bir hakim vardı. Hükümetin Suudi Arabistan'la ilişkileri sıcak hale getirmek, tekrar kurmak ve önümüzdeki dönemde işbirliği yapmak için dosyayı Suudi Arabistan'a iade etmesine ilişkin bir beklenti vardı ve bu hükümet tarafından istendiği açıkta siyasi bir yaklaşımdı. Hakimlerden ikisi Kaşıkçı davasında hükümetin dilediği yönde bir kararın altına imza attı ve zaten dosyada Suudi Arabistan'a gönderildi. Zaten ikili ilişkiler de ondan sonra başladı. Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a onun üzerine gitti. Ama bir hakim buna itiraz etmişti. O hakim Kahramanmaraş'a, ki Ağır Ceza Hakimi Başkanı sonuçta bu isim, Kahramanmaraş'a hakim olarak atandı. Bu atamanın tenzili rütbe olduğu konusunda bütün yargı çevreleri hemfikir. Aynı zamanda hakim bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Hiç beklemediğini söyledi. Otoriter rejimlerde bu tip yaklaşımların doğal olduğunu aktardı, ki bugünkü yönetimi otoriter bir rejim olarak değerlendirdi. Üstüne üstlük hakimlikten vazgeçeceğini, istifa edeceğini açıkladı. Sonrasında bunun için bir düşünme zamanı istediğini, izin istediğini HSK'dan, ama bu iznin de verilmediğini söyledi. Ve istifa dilekçesini, emeklilik dilekçesini verdi o hakim. Yani bu da Türkiye'de yargının, siyasetin taleplerine direndiği zaman yargı mensuplarının başına gelecekleri açıklaması açısından gerçekten çok çarpıcı bir örnek oldu. Zaten muhalefet de bununla ilgili açıklamalar yaptı. Eğer siyasi iktidarın istemediği bir takım kararların altına imza atılırsa hakimlerin cezalandırıldığını bu örnek üzerinden aktardı. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları çok yakın zamanda belli. Prens Salman'ı çok sert bir biçimde eleştirmişti. Dünyanın da gündemine taşıyan aslında bu cinayeti ve bu cinayetin sorumlusu olarak Suudi Arabistan yönetiminin sorumlu tutulması yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ile oldu. MIT'in kaydettiği bir takım sesler vardı. O sesler Batı ülkelerindeki istihbarat örgütlerine iletildi. Oralarda Kaşıkçı'nın işte Suudi Arabistan'ın konsolosluğunda önce öldürüldüğünü, sonra kesildiğini, sonra da asitle yok edildiğini net bir biçimde ortaya koydu. Failler de belliydi aslında. Türkiye bunları da tespit etti. Hatta delilleri isteyen Suudi Arabistan'a katile delil teslim edilir mi diye böyle bir posta koymuştu, deyim yerindeyse, Cumhurbaşkanı. Ama gelinen noktada durum değişti. Türkiye'nin dış politikası değişti. Ve Türkiye o cinayetin arkasında durmaktan, cinayetin sorumlularını yargılama talebinden vazgeçti ve dosyayı Suudi Arabistan'a iletti. Buna gerekçe olarak da dedi ki zaten sorumluları Türkiye'de yakalama imkanımız yok. Onları burada yargılama imkanımız yok. O nedenle dosyayı Suudi Arabistan'a iade ediyoruz biçiminde bir değerlendirmesi de vardı. Ama işin ekonomiye dayandığı da herkes tarafından bilinen bir gerçek. Çünkü Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile de Suudi Arabistan'la da ekonomik açıdan zor duruma düştüğü bir dönemde daha yakın ilişki kurma gayreti içerisinde oldu.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sürecinde azmettirici olarak suçlanan, hatta katil olarak tanımlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bu hafta Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu ve prens gibi karşılandı. Bu konuda tepkiler nedir acaba Yavuz Bey?
Tam da Kaşıkçı cinayeti davasında muhalefet şerhi koyan hakimin İstanbul'dan Kahramanmaraş'a tayin edilmesi, cezalandırılması ve hakimin bunu kabul etmeyerek emeklilik kararı vermesinden hemen sonra Prens Bin Salman Türkiye'ye geldi. Gerçekten çok önemli bir tesadüf. Hakim, yani bağımsız mahkeme olarak baktığınızda hükümetin istemediği bir şekilde karar veren, hükümetin istediği biçimde verilen kararın altına muhalefet şerhi koyan hakimin tayininden sonra Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Bin Selman'ı ağırladı. Kritik bir ziyaretti bu. Prens Salman dünya tarafından meşruiyetine ilişkin ciddi tartışmaları olan bir isim. Hatta Amerika Başkanı Biden Suudi Arabistan'da bir toplantıya katılacak. Orada Biden'la Prens Salman'ın görüşeceğine ilişkin bir takım değerlendirmeler yapılınca kamuoyundan ciddi tepki geldi ve Biden, ben oraya toplantıya gidiyorum, Selman'la ikili bir görüşmem olmayacak diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Ama aynı Selman Türkiye'ye geldi. Havaalanında hükümetin birçok üyesi, işte bakanlar sıraya dizildiler, Selman'ı karşıladılar. Sonrasında Beştepe'de bir resmi karşılama oldu. O karşılamada Selman teamüller gereği Türkçe Türk askerini selamlaması gerekirken, merhaba asker demesi gerekirken selamünaleyküm diye Türk askerini selamladı. Sonrasında ikili görüşmeler, ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı. Akşam yemek verildi, yemekte Arap müzikleri çalındı. Bu da sosyal medyada çokça eleştirildi. Gece de kalmadan Selman Türkiye'den ayrıldı. Bu tabii Türkiye açısından kritik bir ziyaret olarak görülüyordu. Çünkü Türkiye ekonomik açıdan problemli bir dönemde, dolara ihtiyacı var ve Suudi Arabistan'da da dolar çok. Ne getirdi, çantasında ne vardı, bunları tam olarak bilmiyoruz. Görüşmelerde hangi aşamaya gelindiğini, hangi konularda uzlaşma sağlandığını, hangi konularda bir anlaşmaya varıldığını bilmiyoruz. Çünkü iki liderin ortak basın toplantısı da yapılmadı. Ancak Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan beklentisinin yüksek olduğunu kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerden ya da bilgi veren kaynaklardan anlamak mümkün. Türkiye bir swap anlaşması yapmak istiyor Suudi Arabistan'la. Çünkü dolara ihtiyacı var. Enflasyonu durdurmak için kurlardaki artışı durdurmak istiyor. Ama Merkez Bankası'nda parası çok azaldı. Onu desteklemek için Suudi Arabistan'dan bir kaynak bulunabilir mi diye bakıyor. Ve bu anlaşmanın olup olmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak Selman Türkiye'ye gelmeden önce Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye'ye yönelik ziyaret yasağı kaldırıldı. Bu iyi bir gelişme olarak görüldü Türkiye tarafından. Ve sonrasında Suudi Arabistan'daki gazetelerin paylaştıkları fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selman'la tokalaşırken başı aşağıda bir kare tercih edildi. Bu da tabii çok çarpıcı ve bir mesaj içerikli fotoğraf olarak görüldü. Türkiye'deki paylaşılan fotoğraflardaysa tam tersi bir görüntü söz konusuydu. Şimdi Selman ülkesine döndü, Türkiye'de tartışmaları geride bıraktı. Çünkü muhalefet bu ziyareti bir dilencilik olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin yanlış ekonomik politikalar uygulaması neticesinde zor duruma düştüğünü ve bu zor durum ardından da hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle hem Suudi Arabistan'la, ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'un finansörü olarak defalarca Türkiye'de hem iktidara yakın medya hem bir takım iktidar mensupları dile getirmişlerdi. Şimdi Suudi Arabistan'da katliamın sorumlusu olarak gösterilen bir ismi Türkiye'de ağırlamış olmasından dolayı Cumhurbaşkanı bunu bir sıkışmışlığın göstergesi olarak değerlendiriyor muhalefet ve bir dilencilik gibi görüyor. 3-5 dolar karşılığında Türkiye'de Selman'la Erdoğan'ın kucaklaştığı biçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var.
Yavuz Bey, son olarak orman yangınları sezonu başlamış gibi görünüyor Türkiye'de ve Marmaris'teki yangını söndürme çabaları devam ediyor gibi. Geçen sene hükümet bayağı büyük tepki çekmişti. Hazırlıksız yakalandı suçlamalarıyla karşılaşmıştı. Bu yılki durum daha iyi gibi görünüyor sanki, değil mi?
Dejavu tabii, orman yangınları. Geçen sene Türkiye'nin içi yandı, ormanlar yandı. orman yangınlarına müdahale konusunda hükümete yönelik çok net eleştiriler vardı. Çünkü yeteri kadar uçak kiralanmamıştı. Yangınlar başladıktan sonra uçaklar kiralanması için çaba sarf edildi. Dışarıdan bir takım destekler istendi. Ondan ders alınmıştır. Bu sene böyle olmaz diye bakılırken bu sene de orman yangınlarına müdahale konusunda yine tartışmalar var. Yine iktidarın, hükümetin yeteri kadar önlem almadığı biçiminde eleştiriler var muhalefette. Çünkü işte Marmaris'te başladı orman yangını. 1750 futbol sahası büyüklüğünde bir alan yandı. Gerçekten çok büyük bir alan. Yeni bir Tarım ve Orman Bakanı var. White Kirişçi. Bir önce Pakdemirliydi. Bu yeni bakanın yaptığı açıklamalar da çokça konuşuluyor. Önce işte çok küçük bir alanda yangın başladığını ve hızla müdahale edildiğini söyledi. Sanki hemen söndürülecekmiş gibi bir hava yaratıldı. Buna eleştiriler de vardı. 8 dakikada müdahale edildi denilince 8 dakikada nasıl müdahale edildi? O zaman niye büyüdü? 8 dakika orman yangını fark ettikten sonraki 8 dakika mı? Yangın çıktıktan sonraki 8 dakika mı diye. Gündüz müdahale edildi, gece seyredildi. Aslında karadan çalışmalar yapıldı ama havadan müdahale edilemedi. Çünkü gece görüş yeteneğine sahip helikopterler yoktu. O helikopterler niye yok diye sorgulandı. İktidar sözcüleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vahit Kirişçi gece görüş yeteneğine sahip helikopterlerin devreye gireceğini söyledi. Ama onlar devreye girmeden gerçekten çok büyük bir alan maalesef kaybedildi. Tabii bunda rüzgarın da sorumluluğu var. Çünkü sert rüzgarlar esiyor. Müdahale etmek zor. Tabii ama gece de müdahale edilemediği için gündüz bir şekilde kontrol altına aldığınız yangın gece çok daha geniş alanlara yayılabiliyor. İçişleri Bakanı da White Kirişçi de gece görüş yeteneğine sahip helikopterlerin önümüzdeki günlerde devreye gireceğini söyledi. Tabii muhalefette niye dün değil de yarından sonra diye sorguladı. Anlayacağınız geçen yıldan bu yıla tartışmalarda bir değişiklik yok. İktidar bütün imkanlarımızla bu meseleye dahil oluyoruz ve başarılı bir şekilde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz diyor. Muhalefet bu mücadelenin yeterli olmadığı konusunda itirazlarını dile getiriyor. Gece görüş yeteneğine sahip olmayan helikopterlerin niye bu kadar geç devreye girdiğine ilişkin tartışmalarda aslında işin odağına yerleşmiş durumda. Süleyman Soylu bu yöndeki eleştirileri onlar çöp kamyonlarıyla ilgilensinler. İstanbul'daki otobüsleri çalıştırsınlar önce diye yanıt veriyor. Yani bir yandan da siyasi olarak bir mücadele devam ediyor. Yani bir yandan orman yangınlarıyla mücadele var ama aynı zamanda siyasi bir mücadelenin de bir parçası haline gelmiş durumda. Bu sene Türk Hava Kurumu'nun uçakları da uçuyor. Geçen sene motorlarına kuşlar yuva yapmış diye uçurulmayan Türk Hava Kurumu uçakları bu sene havada. Kiralanan uçakların amfibik olmaması, denizden su almadığı için daha geç yangına müdahale etmesi gibi teknik detaylar da var. Ama Türkiye'de zaten siyasette tansiyon yüksek. Hangi konu olursa olsun o yüksek tansiyonun devam ettiğini görüyoruz. Muhalefetin eleştirilerinin tamamı muhalif yaklaşımdan diye değerlendiriliyor. Ama diğer taraftan baktığınızda da eksikliklerin hiç konuşulmaması talebi var iktidarın. Eksikliklerin konuşulmasına tahammülünün çok zayıf olduğunu görüyoruz. Başka birçok konuda olduğu gibi.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.